SBS Türkçe'ylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
İyi günler sayın dinleyiciler. 2 Ocak 2025 Perşembe tarihli bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda haberlerin hemen ardından bu yıl yapılacak federal seçimlerin zamanı konusunda hazırladığımız programı dinledikten sonra 50 yıllık bir SBS Türkçe dinleyicisi olan ve 1969'da ailesiyle Adana'dan Melbourne'a göç eden Aydın Alpan Dinar ile yaptığımız söyleşiyi ilgiyle dinleyeceğinizi düşünüyoruz.
Çok iyi hatırlıyorum o heyecanımızı ailecek yayını dinlemek için. Çünkü daha evvelden babam yok kısa dalga radyosuymuş bilmem Türkiye'ye çekecek bir sürü uğraşlar yaptı. Bir türlü başaramadık tabii. Hatta tanıdık birisi ben bulabildim dedi ama o heyecanımızı görmen gerekiyordu tabii ki. Yani nasıl yakalamış Türkiye'nin radyosunu bilemedik. Sonra işte radyonun başında oturduk.
Ve bugünkü yayınımızın son çeyreğinde Akdeniz tipi diyet konusunda hazırladığımız programı dinleyebileceksiniz. Bugünkü haberlerde ve programlarımıza değineceğimiz tüm bu konularla ilgili sizler de bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize ayrıca Facebook'tan da ulaşmanız mümkün. Facebook'taki adresimiz de SBS Turkish. Size SBS'in Melbourne'daki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
New Orleans'ta kalabalığın içine dalan bir kamyonet en az 10 kişiyi öldürdü. Ücret hırsızlığına karşı yeni yasalar yürürlüğe girdi. Yeni yılın ilk sabahında İstanbul'da yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı. Yetkililer, New Orleans'ın Fransız mahallesinde yeni yıl gününü kutlayan kalabalığın içine kamyonetiyle dalarak 10 kişiyi öldüren bir sürücünün polis tarafından vurularak öldürüldüğünü söylüyor. Saldırıda 30'dan fazla kişi de yaralandı. Bunu bir terör eylemi olarak ele alan FBI, başka kişilerin de olaya karışmış olup olmadığını araştırmakta. Mikrofonlara konuşan bir kadın olayı gördüğünü söylüyor.
And you wonder too, you're like, what is this guy doing? Is he drunk? You know, what is he doing?
Kadın, önce bu adam ne yapıyor, sarhoş mu diye merak ediyorsunuz. Ve sonra bunun onun niyeti olduğunu, sadece katliam ve yıkıma yol açmak ve insanları öldürmek olduğunu öğrenmek mide bulandırıcı diye konuşuyor. Yapılan basın açıklamasında sürücü, 42 yaşındaki Şamsuddin Bahar Cabbar olarak tanımlandı. Yetkililer Cabbar'ın Teksas'ta yaşadığını söylüyor. Bununla beraber düzenlenen saldırı dolayısıyla taziye dileğinde bulunan Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, New Orleans'taki saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi. Avustralya'nın emlak piyasası, yüksek faiz oranları ve yüksek enflasyon döneminde yaşadığı büyümenin ardından istikrara kavuştu. CoreLogic, ulusal konut değerlerinde neredeyse 2 yıldır ilk kez aylık düşüş kaydetti ve özellikle güçlü fiyat artışı kaydeden orta ölçekli başkentler yavaşlamaya başladı. Aralık ayında %0.7'lik emlak fiyat artışını gören Perth, yıllık %19.1'lik büyük bir artışa ulaştı. Aralık ayında %0.1'lik düşüş, yıl boyunca büyüme hızında yaşanan kademeli yavaşlamayı izledi. çalışanların işverenleri tarafından kasıtlı olarak düşük ücretlendirilmelerini önlemek için tasarlanmış yeni yasalar yürürlüğe girdi. Yeni ücret hırsızlığı yasaları, şirketlerin çalışanlarına doğru haklarını ödemedikleri yönündeki adil çalışma komisyonuna yapılan çeşitli raporlara yanıt olarak geliştirildi. Yeni yasalar, işverenlerin çalışanlarından ücret kesmesini yasa dışı hale getirmekle kalmayacak, aynı zamanda şirketlerin bunu yapmalarını sürdürülemez hale getirecek. Bu yasaları ihlal edenler, kesilen miktarın 3 katı veya 7.8 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak ve ayrıca hapis cezasına çarptırılabilecekler. Avustralya Sendikalar Konseyi, ülkedeki 1 milyona varan insanın işverenlerinin ücret çalmasından etkilendiğini iddia ediyor. Queensland'de yeni yıl gününde iki ayrı yüzme kazasında iki kadın hayatını kaybetti. Acil servisler, tüplü dalış yapan bir kadının bilincini kaybetmiş bir şekilde sudan çıkarılmasının ardından çarşamba sabahı Waybreak adasına çağrıldı. Kadın, ilk yardım tedavisi görmesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Bu trajediden birkaç saat sonra ise 53 yaşında bir başka kadın, Emu Creek yakınlarındaki bir kamp alanında ölü bulundu. Victoria hükümeti, Victoria'da toplu taşıma ücretlerine yapılacak yeni bir artışı savunuyor. Son 6 yılda toplu taşıma ücretlerinde genel olarak %28 artış yaşandı ve günlük maliyet 11 dolar oldu.
And are designed to ensure that we can continue to invest in our network of public transport.
Bu yıllık artışları mütevazi olarak nitelendiren Bakan Mary Anne Thomas, bu artışların hem Melbourne metropolünde hem de Victoria bölgesinde toplu taşım ağına yatırım yapılmasına devam edilmesini sağlamak için tasarlandığını söylüyor. Filistin haber kaynakları, İsrail'in Gazze'nin merkezinde ve kuzeyinde bulunan El Bureyi mülteci kampı ve Cebeliye kasabasına düzenlediği hava saldırılarında en az 17 Filistinlinin öldüğünü söylüyor. İsrail ordusu 7 Ekim 2023'te Güney İsrail'e düzenlenen saldırıya öncülük eden Hamas militanı Abdülhadi Sabah'ın bu operasyonda öldürüldüğünü belirtiyor. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, kalan İsrailli rehineler serbest bırakılmazsa Gazze'de Hamas'ı hedef alan askeri operasyonların devam edeceğini söylüyor.
If Hamas does not allow the release of the Israeli hostages from Gaza, despite Israel's willingness to make far-reaching compromises in accordance with the principles outlined by the U.S. President,
Katz, Hamas, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ana hatlarını çizdiği ilkeler uyarınca, İsrail'in kapsamlı tavizler vermeye istekli olmasına rağmen, Gazze'deki İsrail rehinelerinin serbest bırakılmasına yakında izin vermezse ve İsrail yerleşimlerine ateş açmaya devam ederse, Gazze'de uzun süre benzeri görülmemiş yoğunlukta darbeler olacaktır diye konuşuyor. Birleşik Krallık'ın bazı bölgelerinde yeni yıl kutlamalarını aksatan yoğun yağmur, sel ve güçlü rüzgarlar yaşandı. Manchester bölgesindeki birçok topluluk sular altında kaldı. Bazı evler boşaltıldı ve arabalar yollarda ve otoparklarda çatılarına kadar sular altında kaldı. İtfaiyecilerin sular altında kalmış mülklere ve mahsur kalmış araçlara müdahale etmesine yardımcı olmak için dağ kurtarma ekipleri çağrıldı. Yerel sel sorumlusu Barry Rudd, yağmur devam ederse ek önlemler alınması gerekeceğini söylüyor.
And if you look to the left there, you can see the pumps working flat out. If we get more rain, I've already put the warning out. We will activate the community flood plan.
Barry Rudd, ve eğer sola bakarsanız pompaların tam gaz çalıştığını görebilirsiniz. Daha fazla yağmur yağarsa uyarıyı çoktan verdim. Toplum sel planını devreye sokacağız ifadelerini kullanıyor. Güney Kore yolcu uçağının düşmesiyle ilgili soruşturma, yaslı aileler cenazelerine hazırlanırken hız kazanmakta. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, Güney Koreli araştırmacıların uçağın kokpit ses kayıt cihazından verilerin çıkarıldığını ve bunun bir ses dosyasına dönüştürüleceğini söylüyor. Bu, kazaya yol açan birkaç dakikayı anlayabilmek için kritik bilgiler sağlayacak. Uçağın uçuş veri kayıt cihazı ise analiz için Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilecek. Pazar günü Jeju Airjet'i gövde üstü iniş yapıp bir setin üzerine çarpıp alevler içinde kalmış ve 175 yolcunun tamamı ve 6 mürettebat üyesinden 4'ü hayatını kaybetmişti. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Türkiye genelinde vatandaşlar ve turistler yeni yıl kutlamaları için meydanları doldurdu. İstanbul'daki yılbaşı kutlamalarında 44 kişi gözaltına alındı, 133 araç trafikten men edildi. İstanbul yeni yılın ilk sabahına ise yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen yürüyüşte Filistin'e destek mesajı verildi. TÜGVA öncülüğünde dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa sloganıyla düzenlenen yürüyüş için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi bir araya geldi. Sık sık tekbir getirerek sloganlar atan katılımcılar, Kudüs bizimdir, Kudüs işgal altında gibi yazılı döviz ve pankartlar taşıdı, meşaleler yaktı. Cumhurbaşkanlığı kabine üyeleri yürüyüşe sosyal medya hesaplarından destek verdi. Bununla birlikte yürüyüşe katılan bir grup gencin açmak istediği üzerinde Siyonizme silah taşıyan katil Zim, katil Mers, Türkiye'den defol yazılı pankart engellendi. Bir lojistik şirketi olan Mers, İsrail'e silah taşımakla suçlanıyor. 31 Aralık 2024 akşam saatlerinde Çekmeköy'de bulunan Kurtuluş Kilisesi'ne ait bir derneğe silahlı saldırı düzenlendi. Ey kafirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz diyerek kiliseye silahla ateş eden bir kişinin saldırıyı düzenlediği anlara ait görüntülerin ise saldırganın bulunduğu aracın içinden çekildiği görüldü. İran Devlet Televizyonu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hakkında ağır hakaretler içeren bir yayın yapmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Orta Doğu Kuzey Afrika ve Orta Asya Alt Komitesi Başkanı Joe Wilson açıklamalarda bulundu. Wilson, NATO müttefiki Türkiye'nin Tahran'daki terör rejimine karşı kritik bir ortak olduğunu, İran'ın Türkiye'yi karşısına alamayacağı yorumunu yaptı. Türkiye'de Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit araçlara uygulanan ek gümrük vergisi oranı %40'dan %50'ye yükseltildi. Bugün Regaip Kandili, 3 ayların habercisi olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde dualar edilecek, namazlar kılınacak. Regaip Kandili vesilesiyle bir mesaj yayınlayan Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, helal ve harama karşı duyarlılığımızı, ömrümüzle, arzularımız arasındaki ilişkiyi bir kez daha gözden geçirelim ifadelerini kullandı. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da yıllık enflasyon %55.27 oldu. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre 1 Avustralya doları 21 lira 89 kuruştan, 62 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 60 euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra bulutlu 25 derece, Sydney az yağışlı 24, Melbourne parçalı bulutlu 21, Adelaide güneşli 29, Perth güneşli 30, Hobart bulutlu 20, Wollongong az yağışlı 22, Newcastle'da benzer az yağışlı 25, Brisbane az yağışlı 27, Cairns de az yağışlı 32 ve Darwin az yağışlı fırtına ihtimali var 35 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nilgün Kılıç sunacak.
Mert'e haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Radyosu Türkçe programını dinliyorsunuz. Bugünkü yayınımızda hangi konuların yer alacağını bir kez daha anımsatalım. Belki radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz vardır. Bugünkü yayınımızda Öncelikle federal seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda hazırladığımız bölüm yer alacak. Daha sonra 50 yıllık bir SBS Türkçe dinleyicisi olan Aydın Alpandinar ile yaptığımız söyleşiyi dinleyeceksiniz. Ve daha sonra da Akdeniz tipi diyet konusunda hazırladığımız program yer alacak bugünkü yayınımızda. Bugünkü haberlerde ve programlarda değineceğimiz konularla ilgili bize SMS de gönderebileceksiniz. Bunun için telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize ayrıca Facebook'taki SBS Turkish hesabından da yine mesaj gönderebileceğinizi hatırlatalım. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Avustralya'da federal seçimler yaklaşıyor. Ancak ne zaman olacağı belirsiz. Bazı kaynakların bildirdiğine göre yaz tatili muhtemelen kesintiye uğramayacak. Ancak Mayıs ayına kadar oy kullanmaya hazır olmamız gerekiyor. Yakında bir seçim olacağını biliyoruz. Ama ne zaman? Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin aksine Avustralya federal seçimleri için kesin tarihler yok. Federal seçim, başbakanın son seçimden yaklaşık 3 yıl sonra genel valinin onayıyla karar vermesiyle gerçekleşiyor. Ve Başbakan Anthony Albanese bu konuda henüz pek fazla bir netlik sağlamadı. Well, it is in coming months. It'll be some time between now and May. Seçimler için önümüzdeki aylarda diyen Albanese, şimdi ile Mayıs arasında bir zamanda olacağını söyledi. Queensland Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Graham Orr, seçimin ne zaman yapılabileceği konusunda biraz daha dar bir pencere olduğunu söyledi. You can bank on it being between March and mid-May. Profesör Orr, Mart ile Mayıs ortası arasında olacağına güvenebilirsiniz diye konuştu. Teoride bir seçimin herhangi bir günü yapılabileceğini, ancak bunun genellikle yaz aylarında gerçekleşen bir şey olmadığını kastetti Profesör Orr. The custom is we do not have elections over high summer. It's gelenek gereği yaz ortasında seçim yapmayız. İnsanların tatillerinde seçimle ilgili önemli bir şey düşünmek zorunda kalmalarından hoşlanmadıkları yönünde bir his var diyen Profesör Orr, ama daha çok birçok kişi eyaletler arası veya yurt dışına seyahat ediyor bu dönemde ve posta yoluyla oy kullanmaları gerekiyor. Aksi takdirde oy hakları ellerinden alınacak diye konuştu. Yani yaz mevsimi hariç ilk olası tarih Mart ayı olabilir gibi görünüyor. Ve sonra anayasa bunun Mayıs ortasına kadar mutlaka yapılması gerektiğini belirtiyor. In theory, a government which is formed in the House of Representatives can carry on for three long years. Teoride Temsilciler Meclisi'nde kurulan bir hükümet, Temsilciler Meclisi'nin son oturumundan itibaren 3 uzun yıl boyunca devam edebilir diyen Profesör Orr, yani teoride gelecek yıl Eylül sonuna kadar gidebiliriz. Ama aslında anayasa ayrıca yeni senatörlerin 1 Temmuz'a kadar göreve başlaması gerektiğini söylüyor diye konuştu. Yani tarih temsilcilerin Avustralya parlamentosunun her iki meclisine de seçilmesine izin vermeli. Bunun üstüne bir seçim çağrısından parlamentonun göreve başlamasına kadar ne kadar süre gerektiğini kontrol eden yasalar var. The Electoral Act says the minimum period for a campaign is 33 days. And you need a couple of weeks to actually count all the votes, especially in really close seats. Seçim yasası bir kampanya için asgari sürenin 33 gün olduğunu ve özellikle çok yakın koltuklarda tüm oyları saymak için birkaç haftaya ihtiyacınız olduğunu söylüyor diyen Profesör Orr, ancak Senato'da çok karmaşık bir sayım söz konusu. Bu yüzden o 33 günden artı 2 haftadan geriye doğru çalışarak Mayıs ortasına kadar Senato için bir seçim yapmamız gerekiyor. Bu yüzden aynı zamanda Temsilciler Meclisi içinde bir seçim yapabiliriz diye konuştu. Ve Mart ile Mayıs ortası arasında ne zaman seçim çağrısı yapılması gerektiğini daraltırken bunun siyasi düşünceye bağlı olduğunu belirtiyor Profesör Orr.
They're often looking at, you know, how grumpy are people? Have we had a budget recently with some good policies and nice stimulants? But most of all,
genellikle halkın ne kadar huysuz olup olmadığına bakıyorlar diyen Orr, son zamanlarda bazı iyi politikalar ve güzel teşvikleri içeren bir bütçemiz oldu mu? Ama en önemlisi ekonominin nasıl olduğuna bakıyorlar diye konuştu. Bu ekonomik sorunlar önümüzdeki seçimde büyük olacak. Yüksek ev kredisi ödemeleri ve hayat pahalılığı sorunları seçmenlerin çok endişe duyduğu konular. İşçi Partisi'ne danışmanlık konusunda 40 yılı aşkın deneyime sahip olan Fitzpatrick & Company Advisory'den özel danışman olan Bruce Hawker, seçimin mevcut pencerede daha sonra yapılacağını düşünüyor.
If it was to be held in March, that would be based on an assumption that the interest rates were not going to come down and that the economy could sink a little further into the...
Bruce Hawker, Mart ayında yapılacak olsaydı faiz oranlarının düşmeyeceği ve ekonominin normalde olabileceğinden biraz daha fazla kırmızıya batabileceği varsayımına dayanacağını düşündüğünü belirtti. Hawker ayrıca hükümetin Şubat ve Nisan aylarındaki Merkez Bankası toplantılarının sonuçlarını yakından izleyeceğini umduğunu söyledi.
If the RBA brings down interest rates at its next meeting in February or on the 1st of April after that, then that's good news.
Merkez Bankası Şubat ayındaki bir sonraki toplantısında veya ondan sonraki 1 Nisan'da faiz oranlarını düşürürse bu hükümet için iyi bir haber olur diyen Hawker, düşmezse hükümetin Mart ayında cazip bir bütçe elde etmek için çalışacağını düşünüyorum diye konuştu. Başbakan geçmişte 3 yıldan daha uzun dönemler talep etti. Bunu değiştirmek için bir referandumun düzenlenmesi gerekiyor.
I have said consistently as well that I think three years is too short. I wish we had longer terms like we do in every state.
Ben tutarlı bir şekilde 3 yılın çok kısa olduğunu düşünüyorum diyen Başbakan Albanese, ülkedeki her eyalet ve bölgede ve dünyadaki çoğu ülkede olduğu gibi daha uzun dönemler olmasını isterdim diye konuştu. Profesör Orr, bunun yakın zamanda gerçekleşmesinin pek olası olmadığını söyledi.
Referendums in Australia, they happen very rarely at the national level and they usually lose. I think partly because compulsory voting.
Avustralya'da referandumlar ulusal düzeyde çok nadiren gerçekleşir ve genellikle bence kısmen zorunlu oylama nedeniyle kaybedilir diyen Profesör Orr, çoğu insan anayasanın yasal ayrıntılarıyla gerçekten ilgilenmez diye konuştu. Peki seçim çağrısı gerçekten yapıldığında ne olur?
When the car out there with the little flag on the front goes to
your... Önünde küçük bir bayrak olan başbakanlık aracı genel valinin rezidansına gittiğinde seçimlerin ilan edildiğini anlayacaksınız diye konuştu Başbakan Albanese. Albanese'nin de ima ettiği gibi Avustralya başbakanları seçim talebi için genel valiyi görmeye giderler. Ve sonra Profesör Orr'un açıkladığı gibi tüm süreç başlar.
They request the election. Unless it's an extraordinary request, the Governor General will accede to it almost straight away. Then they dissolve the House of Representatives.
Seçim talep ederler ve olağanüstü bir talep olmadığı sürece genel vali bunu hemen kabul eder diyen Profesör Orr, sonra Temsilciler Meclisi'ni feshediyorlar. Böylece bir nevi varlığını yitiriyor. Ancak milletvekillerimiz hala yerinde duruyor. Sadece yasama organı hakkında oy kullanamıyorlar. Yani hala seçim bölgesi görevlerini yapmak için maaşlarını alıyorlar. Sonra senatonun yarısı da feshediliyor ve seçime gidiliyor diye konuştu. Demokrasinin çarkları dönmeye başlıyor. Seçim komisyonunda bir emir çıkarılıyor ve seçmenlerin kayıtlarını güncellemesi için bir hafta süre veriliyor. Politikacılar yola koyulup kampanya yürütüyor, büyük bütçeli ürünlerini duyuruyor ve ülke çapında halkın kalbini ve zihinlerini kazanmaya çalışıyor. Beş hafta sonra oy kullanılan mekanlarda demokrasi sosisleri mangallarda cızırdayacak gibi görünüyor. Avustralyalıların seçimlerde oylarını kullanması bir vatandaşlık görevi olarak zorunlu. Aksi takdirde oylarını kullanmayanlar ceza ücretini ödemek zorunda kalıyorlar. Evet, saatlerimiz Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle 14.27'yi gösteriyor. Yayınımıza mesajlarınızla devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyelim. Onlara da selam yollayalım. Evet, bakalım kimler mesaj yollamış bize. İbrahim Bey, Melbourne'dan, yeni yıl huzur ve iyilik getirsin tüm insanlığa, dünyada adalet ve paylaşım, Türkiye'mizde ise din, inanç, adalet ve milliyetçilik kavramı çürüyüp yerini propaganda araçları ile yalancılık ve aldatma kavramına bıraktı diye yazmış. Bir diğer dinleyicimiz Yenişehirli Bey, gelişmiş ülke denilen Avustralya'da hayat pahalılığını, ev kredi faizlerinin düşürülmesini, kiraların artmasını ve doların her geçen gün değer kaybetmesini, havai fişekler yılda bir kez değil her ay sonunda yılda 607.000 dolar maaş alan başbakanın 4 milyon dolarlık evinin bahçesinde patlatarak kutlamalıyız diye yazmış. Kinayeli bir mesaj yazmış Yenişehirli Bey. Bir diğer mesaj Necdet Çimenli Bey'den, 100 yaşında vefat eden Jim Carter dünyanın en mükafatlı gelmiş geçmiş en iyi başkanıydı ve 100 yıl aynı bayanla evli olan Jimmy ayrı bir rekor daha kırmıştı diye yazmış. Bir diğer mesaj Bonde Harry'den, yine İngilizce yollamış mesajı Bonde Harry, çevirelim Türkçe'ye. Merhaba SBS, herkese selamlar. Çok ilginç bir şey öğrendim. Dünya inovasyon sıralamasında Çin birinci, Malezya ikinci ve dünyada üçüncü sırada Büyük Türkiye var demiş Bonde Harry yolladığı mesajında. Evet, sizler de bize mesaj göndermek isterseniz eğer telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize ayrıca Facebook'taki SBS Turkish adresinden de yine mesaj yollayabilirsiniz. Evet, sırada güzel bir söyleşimiz var. 1969'da ailesiyle Adana'dan Melbourne'a göç eden Aydın Alpan Dinar, 50 yıllık bir SBS Türkçe dinleyicisi. Ve Aydın Bey'in 64 yaşındaki kızı Naime Eser, 50 yıl önce 2EA kanalından yayın yapan Türkçe radyosunu ilk dinledikleri günlerle ilgili anılarını SBS Türkçe'den Seda Ercan'a anlattı.
SBS Medya Kuruluşu ve SBS Türkçe olarak 2025'te 50. yılımızı kutluyoruz. SBS, çok dilli iki radyo istasyonu olarak başladığı yayın hayatında bugün dünyanın en çeşitli dillerinde programların yapıldığı bir yayın kuruluşuna dönüşmüş durumda. Üstelik artık sadece radyo yayınlarıyla değil, dijital televizyon, sosyal medya ve podcastlarıyla 68 dilde haber, güncel olaylar ve kültürel olayları ele alan programlarıyla dünyada eşi benzeri de bulunmuyor. SBS Türkçe programı bundan tam 50 yıl önce 2EA yani Etnik Avustralya 2 radyo kanalında başladı. Yayın hayatımıza denk gelen bu 50 yıl aynı zamanda Avustralya'ya yerleşen Türkçe konuşan toplumun göç hikayesinde de önemli bir mihenk taşı. 1975 yılında Sydney Türk toplumundan Gülçin ve Ertuğrul İncekara Türkçe programının ilk yapımcıları oldular ve böylece ilk Türkçe radyo yayınları da başlamış oldu. SBS Türkçe programının 50. yılını kutladığımız bu günlerde Türkçe programının daha ilk günden itibaren şahitleri olan dinleyicilerimizi konuk olarak almak istedik. ve onlara SBS Türkçe yayınlarının kendilerini neler ifade ettiğini sorduk. İlk konuğumuz Naime Eser. Melbourne'da yaşayan Naime Hanım, babası Aydın Alpandinar'la birlikte SBS Türkçe'nin ilk yayınını heyecan içinde beklediklerini anlatıyor.
Mayıs 25, 1969'da ailecek ben 9 yaşında buraya geldim. Havalandan sonra direkt hostele inmiştik. Road Meadows, Camp Road üstündeki hostele geldik. Peki. Adana'dan geldik. Biz aslında 2 seneliğine geldik. Anlaşmamız öyle sanıyorduk. Rahmetli annem hani sanki askerlik de 2 sene dönem gibi sayarız. Ve 2 senemizi yapıp döneriz diye o düşünceyle geldik aslında. Fakat 2 seneden daha az zaman içinde gitmek isteseymişiz. Hem geliş biletimiz tabii ki hani bizim bir ücretler öyle hükümet tarafından ödendi buraya gelirken. Onu ödeyecekmişiz. Biz zaten 2 sene geçtiği halde devam etmek zorundayız. Çünkü okula başladık. Okul yarım kalmasın diye devam ettik tabii ki. Çünkü Türkiye'den uzaklaşmış olduk. Oradan geri kalmış olacaktık. Burada da başlamışken rahmetli annem bitirsinler diyerekten kaldık işte.
Ne güzel. Velet
Dalin, amin, 55 yıl oldu.
55 yıl.
Evet.
Peki Türkçe radyosuyla, SBS Türkçe radyosuyla ilk nasıl tanıştığınızı hatırlıyor musunuz?
75'te açıldığına göre ben o zaman 15 yaşındaydım. Çok iyi hatırlıyorum o heyecanımızı ailecek yayını dinlemek için. Çünkü daha evvelden babam kısa dalga radyosuymuş bilmem yurt Türkiye'ye çekecek bir sürü uğraşlar yaptı. Bir türlü başaramadık tabii. Hatta gerçi bir tanıdık birisi ben bulabildim dedi ama o heyecanımızı görmen gerekiyordu tabii ki. Yani nasıl yakalamış Türkiye'nin radyosunu bilemedik. Sonra işte radyonun başında oturduk.
Açılacağını duydunuz da mı beklediniz?
Tabii ki. Şimdi eskiden nereden aldık haberi bilmiyorum ama herkes duyduğunu hemen birbirine anlatıyordu, söylüyordu, haber veriyordu. Telefon yok, bir şey yok kimsede. Çocuklarla haber yolluyorduk. Nasıl kuşdan haber yollar gibi hani şey var ya.
Evet, anlıyorum.
İşte Türk Radyosu olacak bundan sonra şu saatten şu saate kadar. Her gün o saati bekledik. Yani o zaman tabii yayın şimdiki gibi kısıtlı değildi galiba. Şimdi lisanlar arttıkça şey oldu, saatler de değişti. Eskisi kadar dinleyemiyoruz gerçi.
Siz ilk radyoda dinlediğiniz neyi hatırlıyorsunuz? Aklınızda kalan bir şey var?
İlk yayında oradan haber gelip gelmediğini tam net hatırlamıyorum ama hemen oraya Türkiye'ye bağlanınca oradaki haberleri almak çok mutlu etti bizi. İnanılmaz bir sevinç, heyecanla dinledik yani. Çok güzeldi.
Anneniz, babanız ne yaptılar? Neydi tepkileri?
Sevindik tabii ki. Çünkü hani uzak kalmak, haber alamamak, mektuplaşmayla sadece akrabalarımıza komünikasyon oluyordu. Mesela biz bir mektup yolluyorduk. Bir ay, bir buçuk ay sonra ellerine geçiyordu. Karşılık yine aynı şekilde. Mektuplaşmayla olunca biz haber alana kadar eskiyordu tabii ki haber. Böyle Türk Radyosu'nun olması çok mutlu olduk. Şahsen ben çok sevinmiştim o zaman. Hala babam dinliyor by the way.
Ne kadar
86
güzel.
Yaşında.
Maşallah.
İşte yani ne varsa, ne haber varsa ancak oradan haber alabiliyorduk Türk Radyosu'ndan. Evet, Freeway, Melbourne Türk Radyosu diye başladı. Sonradan SBS ismini aldı. Ki o dönemde 75 diyelim, henüz plak olsun, kaset olsun hiçbir şey yoktu. Her birisi Türkiye'ye gidip gelmiş olsa mesela bir kaset getirse onu bir herkes birbirinden alıp kopyasını çekiyordu. Radyodan o dinleyince o zaman en son müzik ne çıkmışsa onu dinlemek de bizi mutlu etti aynı zamanda. Hatta şöyle bir şey daha yapıyorduk.
Evet.
Şimdi Türk Radyosu'nda ben orada kaseti hazırlıyordum. Hangi müzik şey çıkacaksa bizde kalsın tekrar dinleyelim diye çalan şarkıları kasete çekiyorduk. Elimize geçmediği için, böyle imkanlar olmadığı için hani anlayamaz kimse. O şeyi yaşamadı, o özlemi çekmedi kimse. Yani ben 69'da geldim, 80'de ilk Türkiye'ye gittiğim 11 yıl acayip bir böyle şeydi benim için. İçimde böyle yara oldu. Hatta 40. yıl kitapta benim de Türk Radyosu'nda duymuştum, işte şey dedi, ilk gelenlerin hikayelerini lütfen, yani yazmak istiyorlarsa buyursunlar, lütfen yazsınlar. Ben 10 gün içerisinde öyle bir şey yazdım ki özetimin özetinin özeti 44 sayfa tuttu. Bir gece evvel, işte o son tarihi ben bir gece evvel götürdüm kendisine, verdim. Dedi ki Nayhan Hanım, sen istersen kendi hikayeni kendin yaz. Bana Miss Archive diyorlar. Nostalji kraliçe diyorlar.
Evet, Naime eseri dinledik. 50 yıl önce 2EA kanalından yayına başlayan SBS radyosunu ve tabii ki Türkçe programını nasıl heyecanla dinlediklerini anlattı bize.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Evet, kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatalım. Evet, az önce haberlerde Mert söyledi. Bugün İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol 3 ayların başlangıcını simgeleyen Regaib Kandili. İslam dünyası için büyük öneme sahip 3 aylardan Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaib gecesi, rahmet ve bereket gecesi olarak kabul ediliyor. Sözlükte kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış anlamına gelen Regaib, hadis ve fıkıh literatüründe ise bol sevap, mükafat, faziletli amel anlamında kullanılıyor. Kandil'le ilgili mesajlarınızı da bekliyoruz. Kandil mesajlarınızı bize 0429 99 62 63 nolu telefondan yollayabilirsiniz. Evet, gelen bir mesaja bakalım hemen. Yine Bondi Heri'den gelmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi Erdoğan'ın 23 yıldır Türkiye'yi savunma teknolojisinde kendi kendine yeten bir ülke haline getirme politikası var. Şimdi neredeyse %85 oranında askeri teknoloji üretiliyor. Türkiye 23 yıl öncesiyle aynı değil. Dünyada hiçbir millet Türkiye'nin askeri gücüne meydan okuyamaz. Bu yüzden yabancı ülkeler Türkiye'ye karşı doğrudan savaş açmaktansa terörizmi tercih ediyor diye yazmış Bondi Heri yolladığı mesajında. Bakalım başka mesaj var mı? Mesajlarınızı bekliyoruz. Başka mesaj şimdilik yok ama bekliyoruz. 0429 99 62 63 ya da Facebook'taki SBS Turkish hesabından bize mesaj yollayabilirsiniz. Yeni bir araştırmaya göre belirli yiyecekleri tüketmek endişe ve stresi azaltabiliyormuş. Arkadaşımız Seda Ercan hazırladı bu bölümü yayına. Bakalım hangi yiyecekleri tüketmek endişe ve stresi azaltacak?
Yediğiniz yiyeceklerin ruh sağlığınızı etkileyebileceğini hiç düşündünüz mü? Yeni bir araştırma bu savı doğruluyor. Sunshine Coast Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, belli yiyecekleri tüketmenin endişe ve stresi azaltabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya bu üniversiteden Lisa Olcock liderlik etti.
We did a cross-sectional study in 2022 looking at Mediterranean diet.
2022'de karşılaştırmalı bir araştırma başlattıklarını anlatan Olcock, Akdeniz diyetinin Avustralya'daki yaşlı nüfusun depresyon, endişe ve stres belirtileri üzerindeki etkilerini araştırmaya başladıklarını anlattı. Bu araştırmada bu diyet düzenine bağlı kalmanın anksiyete veya stres simptomlarına sahip olma olasılığını düşürdüğünü saptadıklarını belirtti. Aslında biz Türkiye kökenliler için Akdeniz tipi beslenme çok da yabancı değil. Ama bilim insanlarının sözünü ettiği gerçek anlamda bir Akdeniz tipi beslenme nedir? Üniversitesi beslenme bilimi profesörü bu soruya ağırlıklı olarak sebzelerle beslenme diye yanıt veriyor.
Plant foods, leafy greens, tomatoes, fresh fruit.
Profesör Akdeniz diyetine bitkisel gıdalar, yeşil yapraklı sebzeler, domates, taze meyve ve kuru yemiş atıştırmalıkları, kuru meyve veya taze meyve, yoğurt ve peynir gibi fermente süt ürünleri, ekşi mayalı tam tahıllı ekmek ve zeytinyağı olarak tarif ediyor. Ayrıca hayvansal gıdaların daha az yendiğini söylüyor. Akdeniz diyetinde hayvansal gıdalar geleneksel yemeklerde kullanılsa bile bunlar serbest dolaşan veya yabani hayvan etinden kullanılıyor diye özetliyor. Sunshine Coast Üniversitesi tarafından 60 yaş üzerindeki 300'den fazla Avustralyalı üzerinde yapılan araştırmaya göre bitkisel gıdaların tüketimi arttıkça depresyon belirtileri de hafifliyor. Profesör Itsiopoulos bu durumun şaşırtıcı olmadığını söylüyor.
The connection between a Mediterranean diet and lifestyle and mental health is newer than the connection between
Akdeniz diyetiyle yaşam tarzı ve ruh sağlığı arasındaki bağlantı, Akdeniz diyetiyle kalp sağlığının önlenmesi arasındaki bağlantıdan ve kanıttan daha yeni bir durum. Bitkisel gıdalar açısından ve besleyicilik açısından zengin bu diyet beyin için önemlidir. Yine de bu diyetin sadece kalp hastalıklarına, diyabete ve diğer kronik hastalıklara değil, aynı zamanda ruh sağlığına da iyi geldiğini görmek ilginçti diye konuşuyor profesör. Bu çalışma sağlıklı yetişkinlerde uyku, fiziksel aktivite, vücut yağı ve bilinç düzeyi gibi zayıf zihinsel sağlıkla ilişkili diğer faktörleri de dikkate aldı. Araştırmaya diyetisyen ve aynı zamanda üniversitede ders veren Dr. Anthony Villani süpervizörlük yaptı. Villani bu araştırmadan çıkan sonucun Akdeniz tarzı bir diyetin egzersiz gibi faktörlerden bağımsız olarak yaşlı Avustralyalılara fayda sağlayabileceği anlamına geldiğini söylüyor.
We found these associations independent of things such as physical activity status, BMI.
Gıda ve ruh sağlığı ilişkisindeki sonuçları fiziksel aktivite durumu, beden kitle endeksi, uyku, süre ve bilinç gibi unsurlardan bağımsız olarak bulduk. Yani tüm bu değişkenlerden bağımsız olarak Akdeniz tarzı bir diyeti sürdürmenin anksiyete semptomlarıyla ilişkili olduğunu bulduk diye izah ediyor sonuçları. Bu çalışma 60 yaş üzeri grubu ele almıştı ama peki ya diğer yaş grubundakiler? Akdeniz tarzı bir diyet genç veya orta yaşlı insanlara da fayda sağlayabilir mi acaba? Lisa Olcock neden olmasın deyip ellerinde bu yargıya varabilecek bulguları olduğunu söylüyor.
There's actually probably more research out there on a Mediterranean diet in adolescents.
Aslında yaşlı yetişkinlerin aksine Akdeniz diyeti hakkında ergenler üzerinde yapılmış muhtemelen daha fazla araştırma var diyen Lisa Olcock, kendilerinin de bu yüzden 60 yaş üzeri grubunu hedef aldıklarını belirtiyor. Ardından da araştırmayı yaptığımızda COVID zamanlarıydı. Tabii yaşlı nüfus bu durumdan çok etkilenmişti. Biz de Akdeniz tipi beslenmeyi değerlendirdiğimiz, bunu depresyon, anksiyete ve stres semptomlarıyla ele aldığımız online bir anket oluşturduk diye çalışmanın detaylarını anlatıyor. Araştırmacılar, yaşlı Avustralyalıları bu bulgulardan yararlanmaya ve zihinsel sağlıklarının daha iyiye gittiğini görmek için kendi beslenme şekillerinde küçük değişiklikler yapmaya teşvik ediyor. Ancak Dr. Villani, yediklerinizin tamamen sil baştan değiştirilmesinin şart olmadığını söylüyor.
Maybe thinking about consuming less.
Diyetisyen Dr. Villani bu değişikliği aniden yapmak yerine hafta boyunca tüketilen kırmızı et porsiyonlarını tavuk ve balıkla değiştirmenin, haftada 2-3 kez balık yemenin, sofrada baklagillere yer vermenin, yemekte mümkün olduğunca sebze ve meyve tüketmenin ve elbette sızma zeytinyağı kullanımının Akdeniz tipi beslenmeye geçişte her sofrada rahatlıkla sağlanabileceğini savunuyor. Bu araştırma online bir anket vasıtasıyla yapılmış olsa da araştırma ekibi bulgularını daha fazla incelemek ve kanıtlamak için ileride insanlı klinik deneyler yapmayı umduklarını söylüyor.
Evet, Seda Ercan hazırladı. Hangi yiyecekleri yememiz gerektiği konusunda stresi azaltmak için bu konuda gelen bir mesaj var. Onu okumak istiyorum. Yenişehirli Bey yollamış. Yine kinayeli bir mesaj. Stres ve endişelerinizi gidermek için benim gibi üstünde special yazan yiyecekleri satın almayı tercih ediniz diye yazmış Yenişehirli Bey. Beni de güldürdü bu mesajıyla. Bir diğer mesaj Ali D. Bey'den. Sevgili SBS çalışanları, kandil mesajları bekliyorsunuz. Ancak laik kesim sizleri yobaz dinciler olarak adlandırır. Ben öyle olmadığınızı biliyorum demiş. SBS'in objektif habercilik anlayışı gereği biz yayınlarımızı ona göre yaparız. Kimin ne düşündüğü kendine kalmış diyelim. İbrahim Bey yine Melbourne'dan 780 bin metrekarede 70 milyonu ile bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Adalet ve Kalkınma Partisi ile 23 yılda 40 parçalı bohça olmuştur demiş. Bir diğer mesaj Ali D. Bey'den. Devlet Bahçeli Bey'in yaptığı Kürt çıkışı muhtemelen oyuncağı elinden alınmış çocuk gibi yaptı muhalefeti. Yapılan bu taktik sayesinde barış olmasa bile Kürtlerin büyük bir kısmı samimi bulmadıkları PKK'ya sırtını dönecektir. Umarım barış olur. Ne Türk ne de Kürt anaları ağlar demiş Ali D. Bey. Bir diğer mesaj Fevzi Bey'den. Yalnız Fevzi Bey mesajınızı okuyamayacağım çünkü bu bir başsağlığı mesajı. Bir toplum bireyimizin vefatı nedeniyle göndermişsiniz. Bu tür mesajları okursak bunun önünü alamayız. O zaman buradan toplum bireylerimizin ölüm haberlerini ve başsağlığı mesajlarını da okumak zorunda kalabiliriz. O yüzden bu tür mesajlara yayınımızda yer veremiyoruz. Ne yazık ki SBS Türkçe'nin kuralları gereği. Evet. Bugün 1999 yılında hayatını kaybeden unutulmaz sanatçı, hepimizin Barış abisi, ünlü şarkıcı Barış Manço'nun 82. doğum günü. Ülkemizde Anadolu rock müziğinin öncülerinden biri olan, müziğiyle ve oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan Barış Manço 2 Ocak 1943 yılında dünyaya geldi ve filmlerinin yanında 7'den 77'ye televizyon programıyla da gönüllere taht kurdu. Özellikle Adam Olacak Çocuk'la şu anda yetişkin olan birçok çocuk onu hatırlıyor. 31 Ocak 1999 tarihinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Türk müzik tarihinin modern ozanı Barış Manço 1991 yılında da devlet sanatçısı unvanını almıştı. Milyonlarca insanın kalbinde taht kuran usta sanatçı doğum gününde bugün sosyal medyada sevgi ve özlem paylaşımlarıyla halen anılmaya devam ediyor.
New Orleans'ta kalabalığın içine dalan bir kamyonet en az 10 kişiyi öldürdü. Ücret hırsızlığına karşı yeni yasalar yürürlüğe girdi. Yeni yılın ilk sabahında İstanbul'da yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı. Thank you.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.